Dünden Yarına Türkiye.
İyi günler sayın dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Yarına Türkiye programındayız. Programımızda Kürt meselesinin Türkiye Cumhuriyeti başlangıç yıllarında kazandığı mahiyeti ele alacağız. Program esnasında teknik masada Sertaç Çokoy ve yapım yönetimde Hidayet Çelik ve Hıdır Doğangün bizlerle. Bendeniz Murat Yılmaz, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Haluk Alkan, kendisi Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Demokratikleşme Koordinatörlüğü'nde ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Doktor Öğretim Üyesi. Haluk Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Kolay gelsin.
Teşekkürler. Malum Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu sonrasında kurulmuş. Bu manada imparatorluktan ulus devlete geçişin bir tarihi anı ve elbette döneminin şartlarını taşıyor. Bu dönemin diğer geçiş örneklerinde olduğu üzere ulus devletin beraberinde getirdiği hem bir takım imkanlar var hem de bir takım problemler var. Kürt meselesi bu manada ulus devlet tatbikatının, uygulamasının veya devletleşmesinin, kurumsallaşmasının bir neticesi olarak bu dönemden bugüne intikal eden, kuruluş döneminden bugüne intikal eden bir etnik meseleye dönüşüyor. Çünkü bu dönemin ulus devlet anlayışı bu tür etnik farklılıkları demokratik bir veya çoğulcu bir iklimde entegre etmek yerine onu yok saymak ve mümkün olduğu nispette de ortadan kaldırmak anlayışına dayanıyor. Bunun da yol ve yöntemleri işte devletin icap ettiğinde zor gücünü kullanmak, olmazsa da aynı zamanda da eğitim marifetiyle, sair politikalar marifetiyle de bu etnik kimliğin etrafındaki farklılıkları ortadan kaldırmak zamana sari bir şekilde. Ama o zaman içerisinde de adeta bu kimlik yokmuş gibi davranmak, onun tezahürlerini görmezden gelmek ve bunu da işte bir tür bastırma politikasıyla yerine getirmek. Evet, bu ulus devletin aslında sonradan kurulan, özellikle modernleşme sürecinde otoriter bir anlamda kurulan ulus devletlerin mukayese edildiğinde genel yaklaşımını da el veriyor, değil mi?
Evet, evet.
Yani bu manada Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik meselelere ulus devlet anlayışı içerisindeki bakışı genel örneklerden çok mu farklıdır?
Evet. Aslında çok farklı değil. Tabii ulus devlet oluşması sürecinde üst kimliğin oluşturulması, homojen bir toplum yapısı oluşturulması, mümkünse toplumsal sınıfların reddedildiği, dolayısıyla etnik grupların reddedildiği bir siyasal anlamda bir millete ulaşma ideali bütün modernleşmede deneyimlerinde ortaya çıkan bir sorun. Bunu aşmaya çalışıyorlar. Fakat Türkiye örneğine baktığımız zaman aslında kimliklerin belirlenmesinde, daha doğrusu millet kavramının tanımlanmasında iki temel yaklaşım var. Bunlardan birincisi tabi etnisiteye vurgu yapan bir yaklaşım. İkincisi de inşacı millet anlayışı dediğimiz geçmiş bir arada yaşama ve gelecek noktasında ortak irade içinde bulunan ama etnik kökenleri ne olursa olsun insanların bu bilinçle bir araya geldikleri bir millet anlayışı. Aslında
iki farklı
millet anlayışı var. Bu Avrupa'da da böyle. Avrupa modernleşmelerinde de böyle. Buna Fransız tipi millet anlayışı ve Alman tipi millet anlayışı olmak üzere de farklı açılardan bakılıyor. Aslında başlangıçta baktığımız zaman inşacı millet anlayışını benimsendiğine dair bir takım izler bulmamız mümkün. Gerek Mustafa Kemal'in konuşmalarında, gerek 1924 Anayasası'ndaki millet tanımlamasında bunları görmemiz mümkün.
Hele daha öncesinde Tabii, değil mi? 23 Nisan 1920-1924 arasındaki
o iklim. Meclis deneyiminde bunları görmek mümkün. Aslında çok iyi biliniyor ki biz çok kültürlü bir toplumuz. Balkan deneyimini yaşadık. Anadolu da çok kültürlü bir toplum. Dolayısıyla biz etnisite temeliyle bir millet tanımlamasına gittiğimiz zaman parçalanma ya da küçülme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Fakat ilginç bir şey oldu Türkiye Cumhuriyeti modernleşmesinde. Üst kimliği oluşturmakla etnisiteler arasında köprü kurulamadı. Aslında böyle baktığınız zaman inşacı bir millet anlayışını benimsediğiniz zaman yapmanız gereken şey şuydu. Etnisitelerin çok kültürlülüğünü tanımlamak ve üst kimliği bunun üzerinde şekillendirmek.
Meşru kanallar açarak onu entegre etmek.
Üst kimliği entegre etmek. Yani daha doğrusu bunun ikisi arasında bir uyum sağlamak. Fakat buna gidilmedi. Bu bizim en büyük modernleşmemizdeki başlangıçtaki felsefeyle uygulama arasındaki temel farklılık burada başladı.
Hocam hani bu nokta önemli. Biraz önce toplumsal sınıfların reddinden de bahsettiniz. Evet. Mesela özellikle bu 24 sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. İşte tutanaklarında, kurultay tutanaklarında ya da onun sözcülerinin açıklamalarında toplumsal sınıfların reddini örnekleyebiliriz. Bunlara ilişkin
çok,
örnekler
çok
var.
Çok fazla var, evet.
Fakat etnik mesele o hale gelmiş ki etnik meselenin bu etnik kimlikler yoktur bile denmiyor.
Değil yani, mi? Hiç tartışılmıyor.
Hiç tartışılmıyor. Yani konuşulması bile yasaklanmış.
Fakat Türk kavramı üzerine yapılan konuşmalarda baktığımız zaman göndermeler hep aslında etnik kimliğe. Çok ilginç. Yani bu kopma aslında üzerinde çok durulması gereken, araştırılması gereken bir nokta. Dolayısıyla bu köprüyü kurmadığımız için, üst kimliği de etnik temelli inşa ettiğimiz için burada ciddi anlamda bir sıkıntı oldu. Birkaç örneğe de girilebilir. Örneğin o dönemde biliyorsunuz Genelkurmay'ın bazı raporları var ve Genelkurmay Başkanı'nın bazı tutumları var. Mesela Doğu Anadolu'da çok fazla okullaşmaya karşı çıkması, fabrikaları açılmasına karşı çıkması, ekonominin o bölgede canlanmasına karşı çıkması temelde bir korkunun olduğunu gösteriyor.
Tabii bu raporları Hüseyin Yayman derlemişti. O raporların içerisinde bahsettiğiniz Çakmak'ın raporu var.
Çakmak'ın o ünlü raporu var. Evet. Biliyorsunuz o siyasileri de çok zorlamıştır.
Evet.
Hatta Celal Bayar'ın bu konuda bayağı şikayetçi olduğu açıklamaları da vardır. Dolayısıyla bizim felsefeyle, başlangıçta dile getirilen felsefeyle uygulama arasında çok ciddi anlamda bir farklılık var. Mesela üst kimliğin oluşmasında önemli etkenlerden birisi Murat Hocam, dil konusudur. Hani farklı etnisiteler var. Ortak dilimiz ne olacaktır? O zaman dil politikanın son derece önemlidir. Mesela dil konusunda da baktığımız zaman benzersiz bir Türkçe anlayışına hızla geçiyoruz. Nasıl? Yani bunları gerçekten çok ciddi anlamda ele almamız lazım. Türkçe mutlak anlamda diğer dillerden üstün ve farklı bir dildir tezi işlenmeye başlanıyor.
Hocam,
1940'lara kadar.
Evet, bu ortak bir medeniyet dili, kültür dili Türkçe. Kimse bunu tartışmıyor ama tartışanlar, tam da ortaklığın vurgusunu yapanlar bunu tartışmaya açıyorlar ve Türkçeyi aslında hem dediğiniz gibi bir üstünlük iddiasıyla hem de kendi içerisinden arılaştırmak, özdeştirmek manasıyla ortaklıktan çıkarıyorlar.
O günün Türkçe konuşanlarının bile anlayamayacağı bir dil. Biliyorsunuz 1930'lu yıllarda CHP kurultaylarının arkasına sözlük ekleniyor.
Tabii.
Yani
tutalgası.
Mesela
kurultay tutalgası.
Kamutay. Yani böyle evet. Kavramlar. Bunlar ne anlama gelir?
Tutanak yerine tutalga diyorlar.
Tutalga yani mesela. Evet. Orada çok ilginç örnekler vardır. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Siz asıl sorunuzu çözmeden bizzat kendi etnik kimliğinizle ilgili bir sorun oluşturuyorsunuz. Yani evet. Dil tam kaynaştırıcı bir unsur olarak nasıl politika haline getirmemiz gerekir diye düşünülmesi gerekirken dili bırakın kaynaştırıcı bir unsur yapmayı, iyice ayrıştırıp farklı bir noktaya çekiyorsunuz. Mesela çok ilginçtir. 1936-37'lerde Mustafa Kemal diyor ki yani biz bu benzersiz Türkçe çizgisini takip ettik fakat ortaya çok ciddi bir açmaz ortaya çıktı. Bunu değiştirmemiz lazım. Ha, burada acaba kaynaştırıcı bir dil anlayışına doğru bir dönüş mü olacak diye bakıyorsunuz. Hayır, bu sefer de güneş dil teorisi çıkıyor. Bütün dillerin kaynağı biziz.
Evet. Orada yani
başka bir yere savruluyoruz.
Tabii Türkçe'ndeki kısırlaşma dikkatleri çekiyor. Bunu aşmak için mevcut hali, yaşayan Türkçe'yi korumak istiyorlar ama yaşayan Türkçe'yi korurken de daha büyük bir yine hatayla ideolojik bir hatayla bütün dillerin Türkçeden geldiğini iddia eden
Güneşli Teorisi. Dolayısıyla bütün medeniyetin, bütün kültürlerin kaynağının Türkçe olduğu gibi bir noktaya doğru kayıyoruz. Şimdi tabii bizim temel sorunumuz hala ortada duruyor. Yani üst kimlik ile etnik kimlikler arasındaki ilişki nasıl kurulacaktır sorunu burada ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Tabii 1940'lı yıllara gelirsek 1930'larda başlayan Avrupa'daki etnisite temelli millet anlayışının ön plana çıkması, Almanya, İtalya deneyimleri, İspanya'da benzer süreçlerin ortaya çıkması Türkiye'deki bu süreci de olumsuz etkiliyor.
Hocam oradan devam edelim ama önce şunu sormak isterim. Şimdi bu hani etnik vurgunun ortaya çıkmasında da özellikle sizin işaret ettiğiniz batıdaki bu dalganın bir etkisi var. Ama aynı zamanda batıda ondan önceden itibaren çıkan o emperyalizme karşı hani bir şeyler söyleme, oryantalizmin iddialarını reddetme. İşte mesela hatırlayalım o dönemde 1916 işte Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ile ilgili Gibbons'un kitabında bu Osmanlı İmparatorluğu'nu hani etnik olarak Türklerin kurmadığını anlatan tezler ortaya çıkmaya başlıyor. Buna karşılık da diyelim Fuat Köprülü aslında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etnik Türklerin rolünü anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında hani biraz önce söyledik ya bu arkada böyle bir fon var. Fakat bu fon hani etnik olarak Türklerin gayrimedeni olduğu iddiasına karşı verilecek cevap bir anda batıya verilecek bir cevap olmaktan çıkıp içeride bir anlaşmazlık konusuna, içeride dönüşüyor. Bir kırılmaya dönüşüyor. Burada hani bir entelektüel yetersizlik mi yoksa hani o politik olarak bunun kullanışlı olması mı? Acaba ne rol oynadı? Gerçekten şimdi, üzerinde durulması gerekir.
Şimdi şöyle yani bu gerçekten sizin dikkat çektiğiniz nokta önemli. Belki burada cevabı şurada bulabiliriz. Üçüncü dünya uluslaşma süreçleri bir ikilem üzerine konumlanıyor. Bunlar bir taraftan batıyla mücadele içindeler. Batıya karşılar, batıya savaş veriyorlar, emperyalizme karşı mücadele veriyorlar, tam bağımsızlıktan yanalar. Ama öteki tarafta da bir batıya öykünme var, batılı bir toplum olma isteği var. Şimdi bu ikisini bir araya geldiğiniz zaman bu ikilemi bir şekilde uzlaştırmak zorundalar. Ve bir taraftan Türklerin medeni bir toplum oldukları ve medeniyet kuran bir toplum oldukları ve aynı zamanda Türklerin batılı, batılılar gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilecek bir toplum olduklarını da göstermek durumundalar. Gene dil konusuna dönersek çok ilginçtir. Mesela Arapça ve Farsça kelimelere karşı gösterilen tepki ve bizim iç, mesela Kürtçe'ye duyulan tepki ya da Kürtçe'nin dışarıda tutulması, diğer dillerin dışarıda tutulması noktasında gösterilen hassasiyet mesela Batı dilleri konusunda hiçbir zaman modernleşme sürecinde gösterilmedi. Batı'dan çok rahat kelime alındı o dönemde ve bunlar öz Türkçe'nin içinde, arı Türkçe'nin içerisinde çok rahatlıkla kullanıldı.
Abi ben işte biz siyasaldayken de hatırlıyorum. Öz Türkçe merakı çok olan kişiler ekonomsal lafını kullanmaktan bir hani sıkıntı
i̇şte
duymuyorlar.
Sosyal, bizim dilimize yerleşmiş olan sosyal kavramı arı Türkçe döneminde Türkçe'ye sokulmuş ama aslında İngilizce kökenli bir kavram. Dolayısıyla bunun birçok yansımasını da bulmak gerekiyor. Burada İşte bu ikilemin üzerine konumlanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan kendini ispat düşüncesi var. Öteki taraftan da mücadele etme düşüncesi var. Bu kendinden olanı dışlamaya, kendinden olanı reddetmeye ya da kendinden olanı tabiri caizse daha geri dışlanması gereken, bir şekilde görülmemesi gereken ya da kendisiyle beraber bir yere taşınması gereken bir unsur olarak görmeye evriliyor.
Evet yani burada sizin ifade ettiğiniz nokta önemli. Yani bu mücadele sırasında moral bir zemin aranıyor. Bu moral zemin işte bir tür milli kimlik. Ama o milli kimlik de tarihin ve sosyolojinin getirdiği bir kimlik değil. Çünkü ondan memnun değiller. Bunu aşmak için o elit hayali bir kimlik inşa etmeye çalışıyor. Hayali kimlik inşa etmeye çalışırken de girişte ifade ettiğimiz devletin zorunu ve eğitim gücünü, ideolojik gücünü kullanıyor. Aslında yine tarih ve sosyolojiyle kavga etmek pahasına ideolojik bir kimlik ortaya çıkarıyor. Ama bu sefer Batı'yı da mücadele etmek adına o anlayış toplumun kendi içerisindeki farklılıklar dolayısıyla toplumun içerisinde bir kırılmaya yol açıyor. Dolayısıyla aslında Batı'yla mücadele etmek için ortaya konulmaya çalışılan moral zemin bizzat kendi elleriyle tahrip ediliyor.
Evet.
Çok enteresan bir paradoks.
Evet, yapılanmaya dönüşmüyor. Yani yapılanma dediğimiz, yeniden şekillendirme dediğimiz bir süreç Türkiye'de hiçbir zaman yaşanmıyor. Sürekli erteleniyor ve ertelendiği içe de biz aslında bize ait olan toplumsal değerleri veya toplumsal çok kültürlülüğümüzü kaybetme noktasına geliyoruz. Böyle tersine bir ilişki var.
Evet, bu hani biraz önce bıraktığımız yere dönelim mi hocam?
Tamam.
Yani Alman, hı hı, İtalyan, yer yer onlardan etkilenerek oluşan işte o İspanyol kimliği, etnik kimliği etrafında bir millet anlayışının oluşması ve oralarda da diğer etnik kimliklerin işte
terk
ezilmesini,
et. Artık oraya
bastırılması.
Geliyoruz. Ya sev,
evet,
ya terk et, ya
evet,
benim gibi ol, aslını inkar et ya da bu ülkenin dışına git,
evet,
gibi bir noktaya evriliyoruz.
Türkiye'de gayrimüslimlerin bir kısmı üzerinden bu terk et kısmı gerçekleşmiş. Ama hani geri kalan milleti oluşturan malzeme Müslüman ahaliden oluşuyor. O Müslüman ahali içerisindeki farklılıklar da bir süre sonra dediğimiz sebeplerle hani kırılıp dökülmeye ya da görmezden gelinmeye, bastırılmaya çalışılıyor. Bunun hani net bu genel çerçeve içerisinde tezahürü de özellikle daha hani fazla bir nüfus ve otokton bir halk olduğu için Kürt coğrafyasında gerçekleşiyor.
Evet.
Buralarda nasıl tezahür ediyor?
Evet, şimdi tabii biliyorsunuz daha 1930'lu yıllara baktığımız zaman işte umumi müfettişlikler dediğimiz bir süreç sürekli olağanüstü koşullarda ve sıkı yönetim rejimi altında, sıkı yönetim komutanlarının yönetimi altında olan bir bölge var. Şimdi tabii spesifik olarak Kürtlere baktığımız zaman iki şeyi dikkat etmemiz lazım. Kürtler yerleşik ve çok köklü olarak bizim Anadolu'daki birlikteliği ve hatta Yakın Doğu'daki birlikteliği inşa etmekte ortak hareket ettiğimiz bir toplumsal grup. Yani bunu belki bugün hissetmiyoruz ama sınırın öte yakasına geçtiğimiz zaman, örneğin bir Kuzey Irak'a gittiğimiz zaman oradaki hafızada, toplumsal hafızada bunu çok iyi görüyoruz. Ve bu birliktelik Kudüs'ün fethine kadar uzanan, belki Anadolu'nun fethine kadar uzanan bir istikrar zeminini oluşturuyor. Şimdi biz böyle bir topluluğu dışladığımız zaman dolayısıyla aslında kendimizden olan, kendi birlikteliğimizden olan bir parçayı da dışlamış oluyoruz. Bu çok önemli ve 1900 işte bu umumi sıkı yönetim yönetimleri döneminde bölgede yapılan uygulamalar baskı yolu ile bir toplumun dönüştürülmesi projesi. Ama yani şunu da unutmamak lazım. Az önce bahsettiğimiz derinlikteki bir kültürden bahsediyorsak bu kültürün de baskıyla kolay dönüşemeyeceğini de düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu kültür tıpkı İslam kültürü gibi, tıpkı belki gayrimüslim kültürü gibi varlığını korudu. Bastırıldı, belki görmezlikten gelindi, çok ciddi takibata uğrandı ama bu kimlik kendini sürdürdü, varlığını korudu. Fakat maalesef 1970'lerden sonra, belki 60'lardan sonra bu kültür kendini çok farklı yerlerde ifade etmeye başladı. Yani bir birlikteliği oluşturan bir kültür olmaktan çıktı da siyasal açıdan farklı bir tavra, belki de çatışmacı bir tavra aşama aşama geçen bir iç sorunla dönüştü.
Ya aslında bu tek parti dönemindeki yapılanların hasadı İşte 70'li 60'lı
yıllarda
itibaren
özellikle
karşımıza çıkmaya başladı. Tabii bu Isaac Berlin'in bir sözü var. Etnik ve dini kimlikler güçlü ağaç dalları gibidir diyor. Eğer kıramazsanız kurtulup elinizden kurtulup yüzünüze patlaması an meselesidir,
evet,
diyor. Burada da böyle oluyor. Bazı belki daha küçük kimlikler bu vesileyle gruplar sindirildi. Bu manada o asimilasyon politikasının başarılı olduğu yer var. Hatta Kürt nüfusu içinde de başarılı olduğu yer var. Ama hiçbir asimilasyon politikası, işte Sovyet örneğinden de biliyoruz ki devlet ne kadar güçlü olursa olsun %100
başarılı
olmaz. Ve neticede Isaac Berlin'in söylediği gibi bir yerde yüzünüze patlayacaktır. Nitekim böyle bir patlama da oldu. Ona belki gelmeden şunu hani tek parti dönemindeki hali devam ettirebiliriz. Tabii tek parti döneminde buna el veren bir uluslararası iklim de vardı.
Ona belki dikkat ona bir, ederim. Bir iki şey eklemek isterim. Aslında oraya doğru hızla geçtim, haklısın. Biz sosyal darvinizm olayını biraz dışarıda tutuyoruz teorik plan olarak. 1930'lu yıllar sosyal darvinizmin ırkçı söylemlerle siyasete yansıdığı bir dönem. Yani Herbert Spencer'ın bu meşhur üstün milletler, geri kalmış milletler hiyerarşisinin oluşturulması ve toplumsal tekamül, toplumsal evrim diye bir olgudan bahsetmesi. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yukarıya doğru yaklaşan toplumlar. O zaman bir skala var. Gelişmiş, evrimin üst seviyesinde olan milletler var. Bir de onun altında yer alan milletler var. Bakıyoruz 1910'lardan itibaren Türkiye'de ciddi ciddi bu tartışılıyor. Niye biz İngilizler gibi değiliz? Niye biz İngilizler gibi olamıyoruz? İşte Almanlar hızla tekamül ettiler. Demek ki Osmanlı da hızla tekamül edebilir gibi bazı tartışmaların olduğunu görüyoruz. 1940'lı yıllar biliyorsunuz Almanya'da, İtalya'da ciddi ciddi Darwinizmin bir toplum inşası modeli olarak öne çıktığı yıllar. Dolayısıyla Türkiye'de de bunun altyapısı olduğu için bir şekilde Türkiye 1940'lı yıllarda artık bu tamamıyla bir ırkçılık biçiminde yansımaya başlıyor. Yani biz 1940'lı yıllarda ciddi anlamda bir ırkçı politikanın ortaya çıktığını görüyoruz. Belki Kürtler örneğinden gene uzaklaşarak söylemek lazım. 1942 Varlık Vergisi'nde çıkarılan kanunu okuduğumuz zaman bu kanunun bir laik, modern bir devlette nasıl çıkarılabileceğine şaşırıyoruz. Yani tek tek insanların dini haneleri sayılıyor. Verecekleri vergiler onların dinsel kimliklerine göre. Hatta din değiştirenlere bile farklı bir vergi konuluyor. Şimdi bu böyle bir kanun eğer Türkiye'de meclisten çıkabiliyorsa o günün bakış açısının ne kadar artık ırkçı, ayrımcı bir temel üzerine yapılandığını da görebiliyoruz. 1942 Varlık Vergisi biliyorsunuz bizim gayrimüslim halklarla olan ilişkilerimizde ciddi bir kırılma oluşturdu. Bu daha sonra da tekrar edildi. Ve biz belki de bizi oluşturan temel kaynaştırıcı unsurlardan birini de bu süreç içerisinde maalesef 50'li yıllara da taşıyarak kaybettik. Aynı şey daha görünmez bir biçimde, daha nasıl söyleyeyim yansımayacak bir biçimde tabii ki Kürt coğrafyasında da Doğu Anadolu'da yaşandı ve bunun da olumsuz yansımaları oldu.
Şimdi bu hız meselesi önemli hocam. Yani biz de hızla ilerlemeliyiz. Beraberinde devlet gücünün kullanılması, müdahalecilik anlayışıyla beraber toplumun aslında biraz elinin kolunun bağlanarak devletin gücü marifetiyle hız yapma anlayışını getiriyor. Bu da beraberinde ideolojik bir takım argümanlarla aslında toplumu dönüştürmeye yöneliyor. Toplumun geleneklerini, kimliğini...
Ben hızla gidiyorum, sen de bana uyacaksın, tabii, uymazsa uydururum tabii şeklinde bir anlayış.
Yani zaten hani onu Mete Tuncay çok güzel söylüyor. İkna yerine cebirin geçtiği bir dönem diyor. Artık ikna faslı bırakılmış, cebir marifeti de bu yapılmaya çalışılıyor. Tabii burada çok önemli bir başka husus da şu. Hani toplumu tahrip ettiğiniz gibi bu coğrafyada toplumu bir arada tutan ve hani adaleti de sağlayan bir aktör olarak devletin itibarını ve meşruluğunu da zedeliyorsunuz bunu yaparak. Yani o alt, işte varlık vergisi keza o tek parti dönemindeki bahsettiğimiz o etnik kimlik üzerinden yaşanan hatalar ve bir takım isyanların bastırılmasında mesela işte Dersim gibi büyük hatalar devletin kapasitesini, adalet duygusunu ve o tarihi derinliğini, itibarını da zedeliyor. Bu da aslında genel toplamda hani ortaya çıkan problemin aşılması bakımından ciddi başka problemler çıkarıyor. O yüzden de mesela 60'lı 70'li yıllardaki bu hasadın alınmasında yine o devletin böyle bir müşterek kimliğin dışına savrulmasının da rolü var. Halbuki belki bir dahaki programa hani o kısma gireriz. Tek parti dönemindeki büyük hatalara rağmen çok partili hayata geçince bu hataları telafi edebilecek bir iklim doğmaktaydı.
Evet.
Değil mi? Evet. Yani bu Demokrat Parti'nin kurulmasıyla beraber yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde hem devletin içerisinde hem de genel olarak siyasi alanda bir yumuşama söz konusuydu, bir esneme söz konusuydu. Buradaki yumuşama ve esnemeye rağmen belki başka bir mecrada açabilecek, aşılabilecek diyelim. Bu etnik mesele darbe süreciyle beraber yeniden o tek parti döneminde açılan mecraya ve problemli, muhataralı alana tekrar geldi. Bunu önümüzdeki programda ele alalım. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Yarına Türkiye programımıza bugün Haluk Alkan'ın katkısıyla son noktayı koyuyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Dünden Yarına Türkiye.